Evet, hepimizin Tanrı'nın merhametine ihtiyacı var. Bizler imanlar olarak sık sık bereket yağmurlarından söz ederiz. Oysa Yüce Tanrı'nın merhamet yağmurlarından da söz ediyor olmamız gerekir. Habakuk'un düşüncelerinde çok köklü değişiklikler olmaktadır. En başta "Ya Rab, sen hiçbir şey yapmıyorsun" diye sesleniyordu. "Niye bir şeyler yapmıyorsun? Niçin onların yaptıklarını yanına bırakıyorsun? İşledikleri günahlara niçin göz yumuyorsun?" diye sorardı. Şimdi ise Tanrı Habakuk'a kendisinin yapmakta olduğu şeyleri görmesi için izin vermişti. Bunu gören Habakuk, "Merhamet, merhamet" diye Tanrı'ya yalvarmaya başladı. Eğer bizler Tanrı'nın yargılamak amacıyla ne kadar hızlı hareket ettiğini görecek olsaydık, eminim ki bizler de Yüce Tanrı'nın önünde secde kılar, ondan merhamet dilerdik. Şimdi ayet ayet yaptığımız incelememize devam edelim ve bu güzel duayı ele alalım. Habakuk'un bu duası gerçekten de Tanrı'nın İsrail'in eski tarihinde yaptıklarının küçük bir özetidir. Burada verilmek istenen mesaj, Tanrı'nın bunu geçmişte yapmış olması nedeniyle aynı şeyi gelecekte de tekrar yapmaya istekli olduğudur. Tanrı'nın geçmişte yaptığı şeyleri bugün de yapmaya devam ettiğine güvenebiliriz. Elçi Paulus bu konuda biz imanlara yazarak benim de çok sevdiğim şu sözleri söyler. Filipeliler 1. bölüm 6. ayet. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Sevgili arkadaşım, Tanrı senin hayatında da iyi bir işe başladı mı? Size şimdi bu sözleri duyduğunuz şu dakikaya getiren kendisi değil mi? Bu sözleri duyurmakla Tanrı sizde iyi bir işe başlamıştır ve o bu işini Mesih İsa'nın gününe kadar sizi bu dünyadan alıp kendi oğlunun benzerliğine dönüştürünceye kadar tamamlayacak ve bütünleyecektir. Bizim güvenimiz bu. Habakuk'un bu sözleri de güveni çok güzel bir şekilde yansıtmaktadır. Ben bu bölümde arka planda 3 kişinin var olduğunu düşünüyorum. Ne var ki bunların hiçbiri adlarıyla anılmaz. Çünkü bu insanın Tanrı için yaptıklarını anlatan bir mezmur değil ama Tanrı'nın insan aracılığıyla yaptığını anlatan bir mezmurdur. Burada söze edilen kişilerin adlarıyla anılmamaları işte bu nedendedir. Kutsal kitap uzmanlarının birçoğu burada 2 kişinin var olduğu görüşündedir ama ben 3. ve 6. ayetlerde İbrahim'den, 7 ila 10. ayetlerde Musa'dan, 11 ila 15. ayetlerde ise Yeşu'dan söz edildiği düşüncesindeyim. Bununla birlikte birçokları 3 ve 10. ayetlerde sadece Musa'dan söz edildiği görüşündedir. Bakalım. Habakuk 3. bölüm 3. ayet. Tanrı Teman'dan, kutsal Tanrı Paran Dağı'ndan geldi. Selah. Görkemi kapladı gökleri. Ona sunulan övgüler dünyayı doldurdu der. Teman, İsrail'in güneyinde Edom bölgesinde, Paran ise Sina Yarımadası'na yakın bir yerdedir. Birçok kişi bunun İsrailoğullarının Mısır ülkesinden çıktıkları zamana işaret ettiği düşüncesindedir. Ne var ki anımsayacağınız gibi İbrahim'in Mısır'a gitmesi o zamandan çok daha önceydi. Selah sözcüğü mezmurlarda da geçen çok ilginç bir sözcüktür. Bu sözcüğün burada geçmesi 3. bölümdeki bu sözlerin bir mezmur olduğunu gösterir. Selah sözcüğünün ne anlama geldiği konusunda birbirinden farklı görüşler bulunur. Bazıları bunun müzikte bir tür dur işareti, yani nefes almak için verilen ara olduğunu söyler. Yine bazıları bu sözcüğün geçtiği yerde müziğin daha güçlü hissedilmesini sağlayan, davulların çalınmaya başlaması gerektiğini belirten bir işaret olduğu düşüncesindedir. Ben müzikten biraz anlıyorum. Bazen bir ilahi yazıp bestelediğim bile olur. Bence bu selah sözcüğü bir tür dur, bak ve dinle anlamına gelir. Çocukluğumda semtimizden geçen tren yolu üzerinde bir geçitten ne zaman geçsem yolun yanında direğin üzerinde dur, bak ve dinle yazılı bir tabela görürdüm. Sanırım selah sözcüğü de buna benzer bir anlam taşıyor. Tanrı bu sözcük aracılığıyla şimdi otur ve dikkat et. Bu sözü iyice dinle diyordu. Mezmur müzik eşliğiyle okunurken bu noktaya gelindiğinde mezmuru okuyan kişi sesini iyice yükseğe çıkartır, davullar da bu arada sesli ve gürültülü olarak çalınmaya başlardı. Selah sözcüğü açıkçası insanların dikkatlerini çekmek için kullanılıyordu. Bu ayette Musa'dan mı yoksa İbrahim'den mi söz edilir sorusunun pek önem taşıdığını zannetmiyorum. Sonuçta Tanrı bu adamların her ikisiyle de beraberdi. Burada Tanrı'nın yüceliğinin çok güzel bir görüntüsüyle karşılaşırız. Onun haşmeti gökleri örttü ve dünya onun hamdi ile doldu der eski çevirdi. Burada söylenen bu sözler henüz tam anlamıyla gerçekleşmiş değil. Ama İbrahim peygamber açısından söyleyecek olursak onun yüreği Tanrı'ya yönelik hamdlarla doluydu. Ve Mısır'dan çıktıkları zaman İsrailoğullarının yüreği de en azından başlangıçta hamd ve övgü duygularıyla doluydu. Tabi daha sonra çölde yürüdükleri zaman süresince şikayet ede ede yürekleri hamd yerine imansızlıkla ve şüpheyle doldu. Onun haşmeti yani yüceliği gökleri örttü. Bugün Mesih inanlısı olan bizler Tanrı'nın yüceliği karşısında büyük bir heyecan duymalıyız. Çünkü bizim Tanrımız gerçekten çok görkemli, kudretli ve harikulade bir Tanrı'dır. Habakuk 3. bölüm 4. ayette. Güneş gibi parıldıyor, elleri ışık saçıyor, gücünün gizli ellerinde der. Evet, onun parıltısı ışık gibiydi. Ya da güneş gibi parlıyor elleri, ışık saçıyor. Böyleydi. Burada onun elinden çıkan ışıklardan söz ediyor ve güneş çıktığı zaman onun ışınları bize kadar ulaşıyor. Burada onun gelişiyle ilgili bize verilen görüntü budur. Sanırım Rab İsa kilisesini yani inanlar topluluğunu yeryüzünden almak için geri geldiği zaman ilk gelişinde Betlehem'de olmayan bir yücelik orada var olacaktır. Yine yeryüzüne egemenliğini kurmak için geldiği zaman bu aynı yücelik ortaya çıkacaktır. Ve kuvvetinin gizlenmesi oradaydı. Diğer bir deyişle Tanrı yüceliği öylesine kaplayacak ki bizler onu göremeyeceğiz. Tanrı'nın yüceliğini yine Tanrı'nın kendi yüceliği gizleyecekti. Bu işte tanrısal bir gizdir. İmanların bunu kabul edip saygıyla karşılamaları gerekir. Habakuk 3. bölüm 5. ayet. Yayılıyor salgın hastalıklar önü sıra. Ardı sırada ölümcül hastalıklar der. Bu sözler Musa peygamberin Mısır'da yaşadığı zamana o dönemde görülen 10 belaya uygun düşmektedir ama öte yandan İbrahim peygamberin yaşamına da uygun düşebilir. Çünkü İbrahim peygamberin Mısır'da bulunduğu zamanda da ülkede benzer kıtlıklar, veba ve çeşitli diğer belalar yaşandı. Habakuk 3. bölüm 6. ayette duruşuyla dünyayı sarstı. Titretti ulusları bakışıyla. Yaşlı dağlar darmadağın oldu. Dünya kurulalı beri var olan tepeler ona baş eğdi. Tanrı'nın yolları değişmezdir diyor. O durdu ve dünyayı ölçtü. Hatırlarsanız Tanrı İbrahim peygambere bu toprakları sana vereceğim demiş ve vereceği bu toprakları İbrahim'e ölçmüştü. Tanrı bu toprakları İbrahim'e vermiş olması nedeniyle yeryüzünün tüm uluslarını yeni baştan bir düzene bir sıraya koymuştur. Bunun da kutsal kitabın ilginç gerçeklerinden biri olduğunu söylemek mümkün. O baktı ve milletleri sarstı ve kadim dağlar parçalandılar. Ebedi tepeler baş eğdiler. Onun yolları ebedidir der eski çeviride. Tanrımızın işleyiş biçimleri gerçekten çarpıcı, gerçekten akılları durdurucudur. Evet, 3. bölümdeki bu mezmurun çok güzel bir mezmur olduğunu kabul etmemiz gerekir. Habakuk 3. bölüm 7. ayette, kuşan çadırlarını çaresizlik içinde gördüm. Midyan konutları korkudan titriyordu der. Kuşan çadırlarını çaresizlik içerisinde gördüm sözünde geçen. Kuşan sözcüğü Etiyopya eski adıyla Habeşistan'dır. Midyan diyarının çadır etekleri titrediler ya da Midyan konutları korkudan titriyordu sözü ise Musa peygamberin bir zaman için Midyan diyarına gitmiş olduğuna işaret eder. Bazı kutsal kitap yorumcuları Musa'nın Firavun'un kızının evlatlığı olarak Etiyopya ile bazı ilişkileri yönlendirdiğini düşünmektedir. Ancak bu konuda belirli bir kanıt gösterilemez. Ama söylediğim gibi bu sadece bazı kişilerin yorumudur. Ama biz şunu biliyoruz ki Elçilerin İşleri 7. bölüm 22. ayette söylediği gibi Musa sözlerinde ve yaptığı işlerde çok güçlü biriydi. Habakuk 3. bölüm 8. ayette Ya Rab nehirlere mi öfkelendin? Gazabın ırmaklara mı? Yoksa denize mi kızdın da atlarına, yenilmez savaş arabalarına bindin diye sorar. Burada İsrailoğullarının Kızıldeniz'den ve Ürdün nehrinden geçişlerinden söz edilmektedir. Tanrı onlar geçebilsin diye suları açtı. Bu ayetteki sözlerin İbranice orijinali çok daha kafiyeli ve kulağa güzel gelir. İbranice'de şiir dilinde yazılan bu sözler Tanrı'nın yolları engellediği gerekçesiyle sulara kızmadığını tam tersine İsrailoğullarını rahatlıkla geçirebilsin diye ilk olarak Kızıldeniz'in sonra da Ürdün nehrinin sularını açtığını belirtmektedir. Habakuk 3. bölüm 9. ayette gerdin yayını, okların içtiğin antlardır. Yeryüzünü akarsularla yardın der. Gerdin yayını okların içtiğin antlardırdan sonra sela gelir. Tanrı kendi antlaşmasını, vaatlerini insanların yararı için vermekteydi. Buradaki sela sözcüğü daha önce de söylediğim gibi davulcuya davulunu şimdi daha hızlı vurmaya başla diyen bir tür işaret sözcüğüdür. Bu davul sesi dinleyenleri uyandıracak böylece onların Tanrı'nın söylediklerini iyice dinlemelerini sağlayacaktı. Yeryüzünü ırmaklarla yardın sözünde şöyle bir durup Tanrı'nın yeryüzünü ırmaklarla nasıl yardığını düşünmemize yol açmalıdır. Irmaklar ve nehirler yeryüzünü baştan aşağı kesen büyük dilimler gibidir. Burada karşımıza oldukça figüratif ama gerçekçi bir resim çıkar. Habakuk 3. bölüm 10. ayette sarsıldı dağlar seni görünce. Seller her yanı süpürüp geçti. Engin denizler gürledi, dalgalar yükseldi der. Musa peygamber Tanrı'nın yasalarını almak için Sina dağına çıktığı zaman dağ büyük bir gürültüyle sallanmış ve İsrailoğulları korkudan Sina dağına yaklaşmaya cesaret edememişti. Tanrı'nın kendileriyle konuşmasını istemediler, tamamen korku içindeydiler. Bu ayetler Tanrı'nın Musa peygamber aracılığıyla İsrailoğullarını nasıl kurtardığını çok güzel resmetmektedir. Tanrı önce İbrahim'le bir antlaşma yaptı ve bu iyi bir antlaşmaydı. Daha sonra Tanrı İsrailoğullarını tutsak bulundukları Mısır'dan kurtarmak için Musa ile başka bir antlaşma daha yaptı. Bu antlaşma da iyi bir antlaşma oldu ve Tanrı onları söz verdiği gibi Mısırlıların elinden kurtardı. 11. ayette örtülü de olsa Yeşu'dan söz edildiğini söylemek istiyorum. Yeşu'nun bu sözlerle geri planda olduğu açıktır ama daha önce de söylediğim gibi buradaki kişilerin kim oldukları adlarıyla belirtilmemiştir. Çünkü burada vurgulanmak istenen şey insanların ne yaptıkları değil ancak Tanrı'nın ne yaptığıdır. Habakuk 3. bölüm 11. ayet uçuşan oklarının parıltısından, parlayan mızrağının ışıltısından yerlerinde dura kaldı güneş ve ay der. Güneş ve ay yerlerinde dura kaldı. Sadece bu söz burada Yeşu'dan söz edildiğini kanıtlamaya yeter. Uçuşan oklarının ışığı parıldayan mızrağının parıltısı diyor. Bu sözler güneşin parıltısının parıldayan mızrak gibi olduğuna işaret eder. Habakuk 3. bölüm 12. ayette gazap içinde ilerledin yeryüzünde. Ulusları öfkeyle çiğneyip ezdin demektedir. Tanrı İsrailoğullarını söz verdiği topraklara soktuğu zaman orada yaşamakta olan Amorluları günah içerisinde yaşadıklarından dolayı o topraklardan uzaklaştırmıştı. Eriha kentinin bulunduğu bölgeye yerleşen Amorlular zührevi hastalıklar yüzünden kırılıyordu. Tüm insanlığa bu hastalığı bulaştırmasınlar diye Tanrı onları bulundukları o bölgeden uzaklaştırmıştı. Bugün AIDS'in insanlığı tehdit etmesi gibi o günlerde de Amorluların hayatında bulunan zührevi hastalıklar o günün dünyasını tehdit etmekteydi. Habakuk 3. bölüm 13. ayette kendi halkını, seçtiğin ulusu kurtarmaya geldin. Kötü soyun başına ezdin, soydun onu tepeden tırnağa der. Burada geçen seçtiğin soy teriminin İsrail'den mi yoksa Mesih'ten mi söz ettiği konusunda soru işaretleri bulunmaktadır. Ben şahsen burada Mesih'ten söz edildiği düşüncesindeyim. Kendi halkının kurtulması için mesedilmiş olan, sağlanan kurtuluş için çıktın diyor. Buradaki mesedilmiş olan kişi insanlığın kurtarıcısı olan Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Kötünün evinden boyuna kadar temeli açarak çatısını ezdin. Müzik eşliğinde söylenen bu mezmur sözlerinde seçilmiş olandan söz edildiği anda sela gelmekte ve müzik doruğa ulaşacak ve bunu söyleyen şarkıcılar seslerini en yükseğe çıkartacaklardı. Bu sözler kendilerine sağladığı kurtuluş için bu insanların Tanrı'ya yükselttikleri büyük bir hamd ilahisidir. Tanrı onları Musa aracılığıyla Mısır'dan çıkarmış, Yeşu aracılığıyla vaat edilen topraklara sokmuştu ama bütün bunlar Tanrı'nın işleriydi. Habakuk 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde başını kendi mızrağıyla deldin. Askerleri fırtına gibi gelmişti bizi dağıtmaya. Saklanan düşkünleri yok etmiş gibi seviniyorlardı. Sense atlarınla çiğneyip geçtin bütün denizleri sularını köpürterek der. Bu sözlerde Tanrı vaatlerinin güzelliğini ve onun bu insanlara sağladığı kurtuluşu görülmektedir. Şimdi bütün bunlara Habakuk peygamberin gösterdiği tepkiye bakacağız. Yüreğimin arzusu bu küçük peygamberlik kitabının ve bu bölümün bu son 1-2 ayetinde geçen o derin sözlerin yorumuna layık bir şekilde sizlere aktarabilmektir. Bu ayetlerdeki sözler kutsal kitabın en güzel sözlerindendir. Söylediğim gibi yüreğimin arzusu bu ayetlerde yatan derin anlamı sizlere değerini kaybetmeden anlatabilmem. Habakuk 3. bölüm 16. ayette sesini duyunca yüreğim hopladı. Seyirdi dudaklarım. Kemiklerim eridi sanki. Çözüldü dizlerimin bağı ama bize saldıran halkın felakete uğrayacağı günü sabırla bekleyeceğim der. Bu kitabın ve de 3. bölümün sonunda Habakuk peygamber bize kendi kişisel deneyimini anlatmaktadır. Kitabın başında da görmüş olduğumuz gibi Habakuk kitabına kendi kişisel deneyimiyle başlamıştı. Şimdi ise bütün bunlara göstereceği fiziksel tepkileri söyledi. Bazı kriz zamanlarında ya da yaşamımızda çok acil bir olayla karşılaştığımızda bedeninizin titrediği oldu mu bilmiyorum ama Habakuk'un bedeni titredi. Bakın şöyle diyor, işittim ve bedenim titredi. Sesinden dudaklarım seyirdi. Sizin de korkudan Sesinizin kesildiği oldu mu? Eminim çoğumuzun başından böyle bir tecrübe geçmiştir. Benim başımdan böyle bir olay geçti. Aklıma geldikçe hala gülüyorum. Bir keresinde tatile gitmiştim. Akşam saatlerini arkadaşlarla geçirdikten sonra olduğumuz köyün 1 kilometre dışında bulunan bir çeşmeye kadar yürümek ve biraz suyundan içmek istedim. Köyün dışına çıktım. Işık yoktu. Zifiri karanlıkta önümü görmeden yavaş yavaş ilerledim. Geçtiğim yerlerde bahçeler ve zeytin ağaçları olduğunu biliyordum. Karanlıkta yavaş yavaş ilerlerken henüz yolun yarısındaydım ki birden önümde hemen yanın başında bir ayak sesi duydum. Korkudan tüylerim diken diken olmuştu. Ben köyün içinden çıkıp geldiğim için köyün ışıkları benim arkamdaydı. Ben karanlığa doğru yürüdüm. Ama karşı taraftan bir adam geliyormuş, beni fark etmiş. Tam yanımdan geçerken ayağını sert bir şekilde yere vurdu. Ben korkudan ne yapacağımı bilemedim. Sesim soluğum çıkmamıştı. Kalbim küt küt ata ata koşa koşa köye geri döndüm. Bir daha da köyden akşam çıkmadım. Bir daha karanlıkta önümü görmediğim yerlerde yürümek istemiyorum. Bu bana büyük bir ders oldu. Gece vakti karanlıkta kimsenin olmadığı yerde benim de işim yok herhalde. Allah'tan ucuz atlattık. Yoksa böyle ani panik hallerinde insanın kalbi bile durabilir. Habakuk böyle bir tecrübeyi yaşadıktan sonra kemiklerim eridi sanki dedi. Yani kendi başına ayakta duramayacak gibiydi. Birisinin desteğine ihtiyacı vardı. Durduğum yerde titriyordum çünkü sıkıntı gününü bizi basacak kavmin çıkmasını sükunetle beklemeliyim diyordum. Evet, Habakuk peygamber Tanrı'nın yargılamak ve cezalandırmak için hareket etmekte olduğunu ve önlerindeki zamanın sıkıntılı ve güç bir zaman olacağını görmüştü. Habakuk 3. bölüm 17. ayet. Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar ağılları, sığır kalmasa da ahırlarda der. Habakuk ağaçlarda meyve, tarlalarda ürün olmayacağını, ambarlarda stokların biteceğini söylüyordu. Bütün bunlar Tanrı yargısının bir parçası olarak ortaya çıkacaktı. Şimdi peygamberin bu durumda ne yapacağına bakalım. Yaklaşmakta olan bu zor yargıya rağmen Habakuk şöyle diyebiliyordu. Habakuk 3. bölüm 18 ve 19. ayetler. Ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Kurtuluşumuzun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım. Egemen Rab gücümdür benim. Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir. Aşırtır beni yükseklerden. Sevgili arkadaşım, Tanrı'nın bizim gücümüz ve sevinç kaynağımız olduğunu sizin de anlamanızı isterim. Tanrı içinde yaşadığımız bu günlerde bizlere barış ve zenginlik vaat etmedi. Bugün bize insanlar tarafından birçok vaat verilmektedir. Geçenlerde elime bir Hristiyan kuruluş olarak bilinen bir kuruluşun dergisi geçti. Dergide dua yoluyla neler elde edebileceğimizin bir listesini yapmışlardı. Dergi Tanrı'nın sizi zengin yapacağını, size şifa vereceğini ve istediğiniz her şeyi ondan alacağınızı vaat ediyordu. Sevgili dostum, Tanrı süper bir Noel Baba değildir. Ama Tanrımız belirgin bir şekilde hareket etmekte, yavaş yavaş tasarılarını gerçekleştirmektedir. Sorunlarınıza bir çözüm istiyorsanız, bu çözümü burada size Habakuk gösteriyor. Bu çözüm basitçe şudur. O da Tanrı'nın kendisi. Bu kitabın başında Habakuk Tanrı'ya yaklaşıp şöyle demişti. Niye bu şeyleri yapıyorsun? Çevremdeki kötülüklere niçin izin veriyorsun? Niye bütün bu kötülükleri ortadan kaldırmıyorsun? Peki sonra ne oldu? Tanrı onu alıp gözetleme kulesine götürdü ve yapmakta olduğu şeyleri ona gösterdi. Ve şimdi Habakuk şöyle diyebiliyordu. Tanrı'yla, iman aracılığıyla yürüyeceğim. Sevgili dostum, sorunlarınıza çözüm bugün Tanrı'nın kendisidir. Sizin kim olduğunuzu ve ne tür sorunlarınızın bulunduğunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Tüm sorunlarınızın çözümü Tanrı'dadır. Ona inanıp güvenebilirsiniz. Onun sizin yaşamınıza yönelik bir amacı var ve bu amacını gerçekleştirmek ister. İsa Mesih'e güvenebilirsiniz. O güvenilirdir. Ona güvendiğiniz zaman onun sizin yaşamınızda neler yapmaya başladığını da göreceksiniz. O sizi kendi benzerliğine dönüştürmek, Mesih'e benzer kılmak ister. Onun amacı budur. İncil'de Elçi Paulus şöyle söyler. Romalılar 8. bölüm 28 ve 29. ayetler. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Yine 2. Korintliler 3. bölüm 18. ayette şunları görürüz. Ve biz hepimiz peçesiz yüzde Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Evet sevgili dostum, Tanrı'nın senin için iyi bir amacı var. Kim olursan ol, fark etmez. Başka birinin hayatında sizinkinden daha büyük bir amacı olduğunu söylemem tamamen yanlış. Yeryüzünde yaşamış ya da yaşayacak olan diğerleri Tanrı'nın planında ve amacında ne kadar değerli ve önemli ise siz de o kadar değerli ve önemlisiniz. O sizi İsa Mesih'e benzer kılmak ister. 1. Korintliler 15. bölüm 47, 48 ve 49. ayetlerde şu sözleri okumaktayız. İlk adam yerden yani topraktandır. İkinci adam göktendir. Topraktan olan adam nasılsa topraktan olanlar da öyledir. Göksel adam nasılsa göksel olanlar da öyledir. Bizler topraktan olana nasıl benzer idiysek göksel olana da öyle benzeyeceğiz. Bizler burada şimdi gerçekten topraktan alınmış olan bedenleriz. Tanrı bizi insan olarak yarattı ama onun bizim için amaçladığı son sadece bu kadar değil. Bizler topraktanız, yerseliz ama o bizim göksel olmamızı ister. Onun bizim için olan amacı budur. Ünlü heykeltıraş Michelangelo'nun yaşadığı günlerde yaşadığınızı farz edelim. Bir gün onun atölyesini ziyaret ediyorsunuz ve o köşede bir yerde iri, kaba ve nereden geldiği belli olmayan kirle kaplı bir taş parçası görüyorsunuz. Sert bir mermer, pek bir işe yaramaz gibi görünen sevimsiz soğuk bir taş. Ama aradan 6 ay geçtikten sonra üstadın atölyesine bir kez daha gittiğinizi düşünün. Bu sefer bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Michelangelo, Davut peygamberin o muhteşem heykelini veya baş melek Mikail'in heykelini yapmış. Size şunu söyleyeyim. Bu üstadın o kaba mermer parçasıyla bir şey amaçlamış olduğu gibi Tanrı da bugün sizin ve benim için pek çok şey amaçlıyor. Bizler yerseliz, topraktanız ama kutsal ruhun bizim için göksel bir amacı var. Kutsal ruhun amacı bizi Mesih'in benzerliğine dönüştürmektir. Bunu yaparken de keski olarak Rabbin disiplinini kullanır. İbraniler 12. bölüm 6. ayet. Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder der. Çekiç ise Tanrı'nın sözüdür. Bu nedenle bizler de mezmur yazarı gibi cesaretle 17. mezmur 15. ayette olduğu gibi ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin. Uyanınca suretini görmeye doyacağım diyebilmeliyiz. Sevgili arkadaşım, bütün sorunlarının çözümü Tanrı'dadır. Her çeşit sorununuzu çözecek, sorunlarınıza cevap verecek olan O'dur. Her nerede ve kim olursanız olun, Tanrı ile ve O'nun sağladığı kurtuluşla sevinebilirsiniz. Başlangıçta karamsar biri olan Habakuk gibi, sen de beni kurtaran Tanrı ile sevinçten coşacağım diyebilirsin. Evet, bu kitap karamsarlık ve umutsuzluk sözleriyle açıldı. Ama şimdi zafer ve yücelik sözleriyle kapanmaktadır. Başlangıçta bir soru işaretiyle başladı ama şimdi büyük bir zaferi vurgularcasına büyük bir ünlem işaretiyle son buluyor. Evet, bu güzel sözlerle Habakuk kitabı son bulmaktadır. Sizler ve ben bugün Tanrı'nın bu yüce sözlerinden cesaret alalım.